Hakimler 4. bölümdeki temel konu ise imandan 3. uzaklaşma ve Tanrı'nın İsrail'i zulümlerden Debora ve Barak aracılığıyla kurtarmasıdır. Hakimler 4. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Ehud'un ölümünden sonra İsrailler yine Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de İsrailleri Hasor'dan egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı. Horoşet, Goyim'de yaşardı. 900 demir savaş arabasına sahip olan Yavin, 20 yıldır İsrailleri acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailler Rab'be yakardı diye yazıyor. Ehud'un ölümünden sonra İsrail yeniden putperestliğe geri döndü ve bunun sonucu olarak yeni bir ceza dönemi başladı. Deyim yerinde ise Rab bu dönemde İsrail'i Kenanların kralı Yavin'e sattı. Yani onun ellerine teslim etti. Yavin'in ordularının komutanı Sisera'ydı ve emrinde 900 demir savaş arabası bulunmaktaydı. Bu savaş arabaları İsrailoğullarını darmadağın ediyordu çünkü İsrailoğullarının ellerinde bu silahlara karşı koyabilecek hiçbir benzeri silah bulunmamaktaydı. Sonuç olarak Yavin 20 yılı bulan bir zaman boyunca İsrailoğullarına hiç nefes aldırmadı. Hakimler 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise o sırada İsrail'i Lappidot'un karısı peygamber Debora yönetiyordu. Debora, Efraim'in dağlık bölgesinde Rama ile Beytel arasında bir hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsraillerin davalarına bakardı diye yazıyor. Burada İsrail'de hem bir peygamber hem de bir hakim olarak tanımlanan Debora adında bir anayla karşılaşıyoruz. Onun burada aynı zamanda Lappidot'un karısı olduğu yazmaktadır. Ama ben konuya öbür açıdan bakıp Lappidot'un Debora'nın kocası olduğunu belirtmek istiyorum. Debora etkili bir kadındı. İsrail yönetmek için Tanrı tarafından seçilmişti. Ve bu kadın ilk iş olarak ordu komutanını görev başına çağırıyordu. Bu adam görevini yerine getirmiyordu. İsrail'in esaretten kurtulabilmesi için başkomutanın düşmana karşı harekete geçmesi gerekmekteydi. Hakimler 4. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında Debora bir adam gönderip Avinoam oğlu Barak'ı Kadeş Naftali'nden çağırdı. Ona İsrail'in tanrısı Rab, yanına Naftali ve Zevul'un oğullarından 10.000 kişi alıp Tavor dağına gitmeni buyuruyor dedi. Rab kral, Yavin'in ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon vadisine senin yanına çekip eline teslim edeceğim diyor. Barak, Debora'ya eğer benimle gelirsen giderim dedi. Benimle gelmezsen gitmem. Korkak bir general varsa o da Barak'ın kendisiydi. Savaş meydanlarında çoktan cirit atması gerekirken hala bir kadının etekleri arkasına saklanıyordu. Debora'ya sen de benimle gelmezsen asla savaşa gitmem diyordu Barak. Debora kendisiyle beraber gelirse savaşta daha çok başarılı olacağını düşünüyordu. Sonuçta Tanrı İsrail'i kurtarmak için o günlerde bir kadını kullanma yoluna gitmiştir. Hakimler 4. bölüm 9. ayette Debora seninle gelmesine gelirim ama böyle bir yol tutun için onurlandırılmayacaksın dedi. Çünkü Rab Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak. Böylece Debora kalkıp Barak'la birlikte Kadeş'e gitti diye yazıyor. Debora Barak'la beraber gideceğine söz verdi ama savaşı kazanan kahramanın Barak değil de bir kadın yani kendisi olacağını da söyledi. Şimdi Sisera'nın yenilgisine ve ölümüne geldik. Debora daha sonra göreceğimiz gibi halkının kurtuluşunu arzulayan doğru bir kadındı. Barak ordusunu toplayarak düşmana karşı hazırlıklara girişti. Onlara zaferi Tanrı'nın kendisi verecekti. Hakimler 4. bölüm 16. ayette Barak savaş arabalarını ve orduyu Haroşet Goyem'e kadar kovaladı. Sisera'nın bütün ordusu kılıçtan geçirildi. Tek kişi bile kurtulamadı diye yazıyor. İsrail orduları bütün düşman askerlerini kılıçtan geçirmiş, hepsini yok etmişti. Hakimler 4. bölüm 17. ayette ise yaya olarak kaçan Sisera ise kendilerden Heber'in karısı Yael'in çadırına sığındı. Çünkü Hasor kralı Yavin'le kendilerden Heber'in arası iyiydi diye yazmaktadır. Yael Yahudi soyundan birisi değildi. Diğer uluslardan biri olan Ken ulusuna mensuptu. Hakimler 4. bölüm 18 ila 21. ayetler arasında Yael Sisera'yı karşılamaya çıktı. Ona korkma efendim gel çadırıma sığın dedi. Çadırına sığınan Sisera'nın üzerine bir yorgan örttü. Sisera susadım lütfen biraz su ver de içeyim dedi. Yael süt tulumunu açıp ona içirdikten sonra üzerini yine örttü. Sisera kadına çadırın kapısında dur dedi. Biri gelir de çadırda kimse var mı diye sorarsa yok de. Heber'in karısı Yael eline bir çadır kazığı ile tokmak aldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Sisera'ya sessizce yaklaşarak kazığı şakağına dayadı ve yere saplanıncaya dek çaktı. Sisera hemen öldü diye yazıyor. Ordusunun büyük bir bölümünün yok edildiğini görünce Sisera öncelikle kaçıp kendi hayatını kurtarmaya çalışmıştı. Anlaşılacağı gibi Kenanlılar kendilerle saldırmazlık antlaşması yaptıklarından Kenanlı Sisera bu insanların arasına girmekle güvenlikte olacağını düşünmüştü. Hever'in çadırına gitti ve Hever'in karısı Yael bu yorgun savaşçıya kapısını açarak içeriye konuk etti ve ona büyük bir misafirperverlik örneği gösterdi. Bunu gören Sisera ona güvenebileceğini, kendisinin orada güvenlik içerisinde kalabileceğini düşündü. Zaten yorgun olan Sisera uykuya dalınca olanlar oldu. Kadın çadır kazıklarından birini alarak elindeki çekiçle beraber Sisera'nın yattığı yere girdi ve çekiçle vurarak kazığı Sisera'nın şakağına çaktı ve kazık yere saplanıncaya kadar kafasının içinden geçti. Yael ondan kurtulmuştu. Bunun sonucu İsrail Kenan ordusunu yok ederek büyük bir kurtuluşa kavuştu. Hakimler 5. bölümdeki temel konu Debora ile Barak'ın şarkısıdır. Hakimler kitabının 4. bölümünde Debora ile ilgili olayı görmüştük. Anımsayacaksınız, o günlerde İsrailoğulları karanlık günlerden geçmekteydi. Debora, Barak ve Yael ile ilgili gelişmeler İsrail'in kuzey kesimlerinde yaşanmıştır. Tanrı İsrail'i görkemli bir şekilde kurtarmıştı. Buradaki şarkının sözleri tüm olayın bir özeti, aynı zamanda tüm yaşananlar için Tanrı'ya sunulan bir övgü dizisidir. Hakimler 5. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında Debora ile Avinoam oğlu Barak o gün şu ezgiyi söylediler. İsrail'in önderleri başı çekince, halk gönüllü olarak savaşınca Rabbe övgüler sunun. Dinleyin ey krallar, ey yönetenler kulak verin. Rabbe ezgiler söyleyip İsrail'in tanrısı Rabbi ilahilerle öveceğim. Seyir'den çıktığında ya Rab, Edom kırlarından geçtiğinde yer sarsıldı. Göklerden yağmur boşandı. Evet, bulutlar yağmur yağdırdı. Sina dağında olan Rabbin İsrail'in tanrısı Rabbin önünde dağlar sarsıldı. Onların bu şarkısı gerçekten şahane bir ruhla söylenmiştir. Debora burada kendisinin İsrail'de bir ana olduğunu ve aslında herhangi bir iş aramadığını söylüyordu. Onun başı çekmesi kendi girişiminden kaynaklanmıyordu. Bunu Tanrı'nın kendisi böyle istemişti. Tarihte buna benzer örnekleri görmek mümkündür. Debora o dönemde İsrail'de en önde gelen hakimlerden bir tanesiydi. Yetenek ve öngörüde Otniel'den çok üstündü. Ama bir kadının önemli bir göreve getirilmesi o yerde bir takım çöküşlerin de yaşanabileceği gerçeğini akla getirmektedir. Bundan önce General Barak'ın zayıflığını, korkaklığını görmüştük. Savaşta cephe gerisinde durmaya özen göstererek korkaklığını sergiledi. Aslına bakacak olursak Barak evde oturmayı yeğleyip savaşmayı hiç istemeyen biri olarak karşımıza çıkmıştır. Barak'ın savaşmaya gitmeye karar vermesinden önce ilk olarak Debora'nın onunla anlaşması gerekmekteydi. Yıllar önce Dr. Harry Ironside'ın anlattığı bir hikayeyi duymuştum. Kadının biri yanında arkadaşlarıyla birlikte bir parkta yürürken vaaz etmeye başlamış. Arkadaşları ona bir kadının kalkıp böyle vaaz etmeye başlaması gerçekten yakışıksız bir şey. Bunu kabul edemeyiz, böyle bir şeyi yapmamalısın demişler. Orada bulunan Ironside da söze girerek şöyle demiş. Gerçekten abes ve ayıp bir durum. Tabii kadının vaaz etmesi değil de onun yerini alacak erkeklerin olmayışı abes bir durum. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama özellikle kadın haklarının sonuna kadar tanındığı ve feminizmin zirvede olduğu bu dönemde kadınların bu denli özgür bir şekilde yaşamaya başlamalarının toplum yaşamını ve ahlakını olumsuz yönlerde etkilediğini düşünüyorum. Bunun böyle olacağını ben yıllar öncesinde görmüş ve söylemiştim. Kocalarını ve evlerini terk eden kadınların sayısının hızla artması, uyuşturucu kullanımlarındaki artış, yine intihar olaylarındaki tırmanış bu öngörüyü doğrular görünmektedir. Toplumu yozlaştıran diğer birçok etken var olmakla birlikte bence en önemli etkenlerin başında kadınların evlerini terk ediyor olması gelmektedir. Debora aslında evini hiç de terk etmeye niyetli değildi. Ama Yabin'in Kenanların kralı olduğu o günlerde Tanrı İsrailoğullarını Kenanların eline vermişti. Tutsaklık döneminin sona yaklaştığı günlerde İsrail ordularının başkomutanlığını yapan Barak savaşmak istemiyordu. Oysa Tanrı onlara kesin bir zafer vaat etmişti. Sonunda zafer kazanıldı, kazanılmasına ama bu zafer Barak için pek de büyük bir anlam taşımıyordu. Hakimler 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Anat oğlu Şamgar zamanında, Yael zamanında kervanların ardı kesildi. Yolcular sapa yollardan gider oldu. Bomboştu İsrail'in köyleri. Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya dek, ben Debora ortaya çıkıncaya dek İsrail'in köyleri bomboştu diyor. Bu ezginin sözlerinde Şamgar adının geçtiğini görüyoruz. Anımsayacaksınız, Şamgar öküz üvendireyi kullanan bir hakimdi. Bu tür haksızlığın ve ahlaksızlığın cirit attığı bir dönemde hakimlik yapmıştı. O günlerde yolda yürümek güvenli değildi. Ana yollarda kimseleri bulamazdınız. Bu nedenle yolcular ana yolları değil yan yolları kullanırlardı. Bugün de yolcular için ana yollarda yolculuk yapmak pek öyle güvenli değildir. Örneğin kadınlar yollarda yalnız başına yürümeye cesaret edemiyorlar. Özellikle geceleri. Debora da tüm bu tehlikelerden elbette haberdardı. Çünkü o da haksızlığın ve yasasızlığın kol gezdiği bir dönemde yaşamaktaydı. Debora'nın bu şarkısı devam ettikçe onun İsrail'de bir lider olmayışından söz ettiğini görüyoruz. Yöneticiler artık yönetemez olmuşlardı. Başı çekebilecek kendine güvenen büyük bir adam yoktu. Debora bir anneydi. Anne yüreğine sahipti. Açıkçası Debora'nın lider olmaya herhangi bir niyeti yoktu ama öte yandan bu liderliği üstlenebilecek tek bir adam dahi ortalıkta yoktu. Bu çok acınacak bir durumdur. Kendisinden çok çocukları için bir şeyler yapabilmeyi arzuluyordu Debora. İşte bu arzudan dolayı İsrail'e bir hakim oldu. Tüm halkının Tanrı'yı inkar ettiği bir dönemde adım atarak İsrail'in başına geçti. Hakimler 5. bölüm 8. ayette yeni ilahlar seçtikleri zaman savaş kentin kapılarına dayandı. İsrail'deki 40 bin askerin elinde ne kalkan ne de mızrak vardı diye yazıyor. O günlerde İsrail tıpkı günümüzdeki insanlar gibi Tanrı'yı terk etmişti. Ancak ateist olarak değil de politeist yani çok tanrıcı olarak Tanrı'yı terk etmişlerdi. Yani birden çok tanrı ve tanrıçalara, ilahlara tapar olmuşlardı. Bugün Tanrı'dan uzak yaşayan milyonlarca insanı bir düşünün. İşte Debora çocuklarının bu şekilde büyüyüp Tanrı'dan uzak yaşamalarını istemediğinden adımını atmış ve İsrail'de hakimlik yapmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve tüm savaşa katılan ülke toplumlarının ne gibi bir umut yaşadıklarını hatırlayanlarınız var mı? Bu ülkelerde yaşayan herkes sonunda barışın geldiğine inanmıştı. İstedikleri gibi barış içerisinde hem de günah içinde yaşayabileceklerini düşünüyorlardı. Ama bu arada Kutsal Kitap'ta 85. mezmur 10. ayette yazılan şu sözleri unutuyorlardı. Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik öpüşecek. Değerli dostum, doğruluk ve esenlik bugün birbiriyle konuşmuyorlar bile. Dahası ben bunların birbirlerini tanıdığından dahi şüpheliyim. Tanrı bizi hiç de rahat ve günah içinde yaşayalım diye özgür bırakmamıştır. Tanrı İsrailoğullarının günah içerisinde yaşamalarını amaçlamamıştı. İlginçtir ki İsrailoğullarının hiçbir savunma gücü yoktu. Düşmana karşı koyabilecekleri hiçbir şeyleri ellerinde yoktu. Ama Debora şöyle diyor. O zaman kapılarda savaş vardı. İsrail'e 40 bin asker arasında bir kalkan ya da mızrak var mıydı? İsrail gerçekten güçsüz ve çaresizdi. Hakimler 5. bölüm 9. ayette ise yüreğim İsrail'i yönetenlerle ve halkın arasındaki gönüllülerledir. Rabbe övgüler sunun diyor. Koşullar hiç de kötü değildi. Bazı tanrısayar yöneticiler bulunmaktaydı. Debora onların kendilerini desteklediğini bilmelerini istiyordu. Debora'nın reddettiği kişiler Tanrı'yı saymayan kişilerdi. Hakimler 5. bölüm 10 ve 11. ayette ey semerleri pahalı boz eşeklere binenler, ey yoldan yaya gidenler dinleyin. Kuyu başındaki kalabalıklar Rabbin zaferlerini, İsrail savaşçılarının zaferlerini anlatıyorlar. Ardından Rabbin halkı kent kapılarına akın etmeye başladı diye yazıyor. Kapılar insanların toplandığı, bir araya geldiği yerlerdi. İnsanlar her nerede toplanıyorlardıysa daha önceleri yaptıkları gibi günlük olaylarla ilgili konuşacaklarına bu kez Tanrı'nın doğru işleri hakkında konuşuyorlardı. Hakimler 5. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise uyan, uyan Debora, uyan, uyan. Söyle ezgiler söyle. Ey Avinoam, oğlu Barak, kalk götür tutsaklarını. Geriye kalanlar soyluların yanına geldi. Rabbin halkı yiğitleriyle bana geldi diye yazıyor. Debora İsrail'in düşman üzerindeki zaferinden sonra Barak'a bir kez daha söyleyerek ondan ordunun başına geçmesini ister. Ama Barak tekrar kumandan olmak istemez ve Debora bu görevini sürdürmeye devam eder. Bu görevini yerine getirirken de kendisinin güçlüler üzerinde de hakim ve etkili olduğunu görür. Hakimler 5. bölüm 14. ayette Amalek kökünden olanlar Efraim'den geldi. Benyaminliler de seni izleyenlerin arasındaydı. Yöneticiler Makir'den başbu asasını taşıyanlar Zebulun'dan geldi diyor. Bu arada İsrail'in oymakları bir araya gelirler. Hakimler 5. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Debora ile birlikteydi. İssakar'ın beyleri. Evet, İssakar oğulları da Barak'ın ardından hızla ovaya indi. Ama Ruben oymağının bölükleri büyük bir kararsızlık içindeydi. Sürülerine kaval çalan çobanları dinlemek için neden ahıllarda kaldılar? Evet, Ruben oymağının bölükleri büyük bir kararsızlık içindeydi diye yazıyor. Oymaklardan bazıları yardım etmeye gelmediler. Ruben oymağı savaş alanına hiçbir erzak göndermemişti. En çok yardıma ihtiyaçları olduğu anda İsrail'in diğer oymaklarına yardıma gitmemişlerdi. Hemen yanlarında yaşamalarına rağmen onların yararına ellerini kımıldatmamışlardı. Açıkçası sürülerinin başında durmayı tercih etmişler, sürülerini başkalarına emanet etmeye yanaşmamışlardı. Sanki hiç savaş yokmuş gibi davranıyorlardı. Askere çağrıldıkları halde gelip orduya katılmıyorlardı. Öte yandan İssakar oymağı hazır bir şekilde Debora ile Barak'ın yanındaydı. Hakimler 5. bölüm 17. ayette Gilatlılar Şeria ırmağının ötesinde kaldı. Dan oymağı ise gemilerde oyalandı. Aşer oymağı deniz kıyısında dinlendi. Koylarda yan gelip oturdu diye yazıyor. İsrail'in Dan oymağı ticaretle meşguldü. Bu oymakta olan Yahudiler savaşa katılmaya yanaşmıyorlardı. Aşer oymağı da sahil şehrindeki gündelik yaşamlarına devam ediyordu. İşte insanın doğası böyledir. Bugün de dünyanın birçok yerindeki insanlar kendi ülke ve topraklarını terk edip başka yerlerde yaşamaya gitmektedirler. Oysa kendi ülkelerinde kalıp o ülkeyi kalkındırmaya çalışsalardı, eminim ki bu çok daha anlamlı ve yerinde olurdu. Hakimler 5. bölüm 18. ayette ama Zebulun ve Naftali halkları tehlikeye attılar canlarını savaş alanında diye yazıyor. Bu iki oymak sözün tam anlamıyla düşmana karşı kanlarının son damlasına kadar savaşmışlardı. Hakimler 5. bölüm 19. ayette ise Taanak'ta ve Megiddo sularının kıyısında krallar gelip savaştılar. Kenan kralları da savaştı ancak ne gümüş ne ganimet aldılar diyor. İsrail'in daha önce kendilerine düşman olmuş bazı müttefikleri vardı. Bunlar Megiddo sularının yanında İsrail'e yardım etmeye gelmişlerdi. Megiddo suları denen yer gelecekte Armagedon meydan savaşının yapılacağı yerdir. Hakimler 5. bölüm 20. ayette ise yıldızlar göklerden savaşa katıldı. Göğü bir baştan öbür başa geçerken Sisera'ya karşı savaştı diyor. Bu ayetteki sözlerin sadece edebi bir söz ifadesinden ibaret olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Buradaki göklerin yani Tanrı'nın bizzat bu düşmana karşı savaştığı söyleniyor olabilir. Hakimler 5. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında Kişon ırmağı o eski ırmak süpürüp götürdü onları. Yürü ey ruhum, üzerlerine güçle yürü. O zaman atlar dört nala koştu. Güçlü atların toynakları yerde izler bıraktı. Rabbin meleği Meros kentini lanetleyin dedi. Halkına lanetler yağdırın çünkü Rabbin yardımına, zorbalara karşı Rabbin yardımına koşmadılar. Açıkçasını söylemek gerekirse burada söze edilen Meros sözüyle nerenin kastedildiğini bilmiyoruz. Ama burada kesinlikle çok iyi bildiğimiz bir şey var ki o da Meros denen o yerde kesinlikle yaşamayı istemediğimdir. Orada yaşayanlar rahatlarını bozup Rabbin işine yardımcı olmaya gitmemişlerdi ve bu nedenle de lanet altındaydılar. Bugün de çok sayıda Mesih inanlısı rahatlarını bozup Rabbin işine el atmaya yanaşmamaktadırlar. Hakimler 5. bölüm 24. ayette kendilerden Hever'in karısı Yael kadınlar arasında alabildiğine kutsansın. Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında alabildiğine kutsansın diyor. O günlerin kahramanı Barak değil ama alçakça işlerine rağmen Yael adıyla bilinen kadındı. Ama bu bir savaş dönemiydi. Her tarafta yıkıntı, kayıp, acı ve gözyaşı vardı. İnsanlar insanlıktan çıkmış, yüreklerindeki nefreti insan kardeşlerini öldürerek, barbarlaşarak aşağı vurmuşlardı. Yael'in burada yaptığı şey gerçekten korkunç bir şeydi. Kadın yaratılış olarak erkekten daha yumuşak, daha nazik yaratılmıştır. Ancak ne var ki bu yumuşaklık bazı kadınların yaşamından maalesef uzaklaşmıştır. Burada bir annenin yüreğini görmekteyiz. Burada Debora bir düşman da olsa Sisera'nın bir annesinin olduğunu anımsıyordu. Yaptıklarından dolayı burada her ne kadar Yael'i övüyorsa da yüreğinin derinliklerinde Sisera'nın annesini düşünüyordu. Hakimler 5. bölüm 28 ila 30. ayetler arasında Sisera'nın annesi parmaklıkların ardından pencereden bakıp feryat etti. Oğlumun savaş arabası neden bu kadar gecikti? Nal sesleri neden duyulmuyor? Bilge kadınlar onu yanıtladılar. O da şöyle düşündü. Ganimeti bulmuş, paylaşıyor olmalılar. Her yiğide bir ya da iki kız, Sisera'ya ganimet olarak rengarenk giysiler. Evet, işlemeli, rengarenk giysiler. Yağmacıların boyunları için iki yanı işlemeli, renkli giysiler. Hepsi ganimet. Sera'nın annesi neler olup bittiğini yüreğinde anlamıştı. Sera'nın öldürüldüğünü biliyordu. Her zaman oğlunun bir gün geri döneceği günü beklemiş ama o gün asla gelmemişti. Bu gördükleri karşısında Deborah yüreğinde bir acılık ve hüzün hissetmişti. Çünkü karşısında kendisi gibi anne olan bir kadın duruyordu. Hakimler 5. bölüm 31. ayette, "Ya Rab, bütün düşmanların böyle yok olsun. Seni sevenlerse bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar." Bundan sonra ülke 40 yıl barış içinde yaşadı diyor. Geçmişte tıpkı Deborah'ın yaşadığı kötü günlerde olduğu gibi, kötü günlerde yaşanan tersliklerin üstesinden gelmeyi başarmış anneler olmuştur. Örneğin, Augustus'un hayat hikayesini okuyabilirsiniz. Onun kendisi için her zaman dua eden Monica adında çok değerli bir annesi vardı. Kendisi bir kolej profesörüydü ve sonunda İsa Mesih'in önünde diz çökerek onu Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişti. Aynı dönemlerde iki oğlu John ve Charles Wesley için sürekli dua eden Susanna Wesley adında bir kadın vardı. Yanlış anlaşılmasın, burada kadınlığın ya da anneliğin meziyetlerini abartılı bir şekilde övüyor değilim. Ama benim burada söylemeye çalıştığım şey, Tanrı'nın kadınlar aracılığıyla neler yapabileceğini gün geçtikçe unutuyor olmamızdır. Deborah'a baktığımızda ve onun şarkısını dinlediğimizde gerçekten güzel ve etkili bir görüntüyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz.